Yeni Gün.
Merhaba, günaydın sayın dinleyicilerimiz. Bugün 2 Ağustos 2019 Cuma, Yeni Gün başlıyor. Zeynep Karışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar. Burak Araroğlu sesimizi sizlere ulaştırıyor ve mikrofonda ben İpek Önder. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzel'le birlikte değerlendireceğiz değerli dinleyicilerimiz. Ankara gündemini öğreneceğiz TRT Haber Merkezi'ne bağlanarak. Ardından sporda yaşanan gelişmeler başlığında eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Türkiye Gazetesi spor yazarı Cemalettin Ali Kunak bizlerle birlikte olacak. TRT Washington temsilcisi Tuna Şanlı'yla bir telefon bağlantımız gerçekleşecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bu haftaki gelişmeleri konuşacağız. Yeni günde hava durumu, ardından da haftanın genel bir değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Saatlerimiz 9.07'yi gösteriyor ve gazetelerin ilk sayfa haberleriyle başlıyoruz. İlk gazetemiz Star. Bugün aslında tüm gazetelerin ilk sayfa haberlerinde yaş kararlarını görmek mümkün. Star gazetesinde de yer almış. Yaşta 14 general ve amirale terfi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında terfi ve görev değişimleri yapıldı. Kritik yaş toplantısında 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 12 general ve amiralin görev süresi 1 yıl, 33 albayın ise 2 yıl uzatıldı. 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi. Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş da emekliler arasında yer aldı. Avrupa Birliği krizi bir haftada çözebildi. 135 göçmeni 6 ülkeye zor paylaştı. Dünyayı sözde insan hakları dersi veren Avrupa, İtalya limanında ölüme terk ettiği 135 göçmen için nihayet çözüm buldu. Krize dönüşen olay, göçmenlerin 6 Avrupa ülkesine paylaştırılmasıyla çözüldü. Konut kredi faizi 1'in altına düştü. Merkezin faiz indirimlerinin ardından ilk sevindirici haber Ziraat ve Vakıfbank'tan geldi. Her iki bankada da konut kredisinde faiz psikolojik sınır olan %1'in altına çekerek sürpriz yaptı. Konut sektörünün %1.30'lar düzeyinde beklediği yeni kredi faizi aylık %0.99 olurken vadede 15 yıla uzatıldı. Ziraat ve Vakıfbank tüketici kredilerini de 1.49'a kadar indirdi. İYİ Partilere yuvaya dönün çağrısı. MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayının yapılacağını hatırlatarak, fiziken orada fikren aramızda olan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp MHP'ye dönüşün tarihi sorumluluğu yerine getirmelerini samimi beklentim dedi. Birleşmiş Milletler'den Edilip'teki Esad vahşetine soruşturma. Birleşmiş Milletler, İnsani İşler'den sorumlu sekreter yardımcısının hazırladığı Edilip'te savaş suçu işleniyor raporu üzerine harekete geçti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Esad rejiminin hastane saldırılarına ilişkin soruşturma başlatacak. Guterres, tüm taraflara soruşturma ekibiyle işbirliği çağrısında bulundu. Star gazetesinin ardından Hürriyet'e geçelim. Hürriyet özel bir haberi manşetine taşımış, hayaline uçtu. Devlet yurdunda yetişen Hasan Düldül şimdi Hava Harp Okulu'nda çocukluk hayalinin peşinde. Hasan'ın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yazdığı teşekkür mektubu müthiş başarı öyküsünü de gözler önüne serdi diyor. Haberin ayrıntılarını Hürriyet gazetesinde bulmak mümkün. 14 komutan üst rütbeye. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanan Yüksek Askeri Şura'da toplam 14 general ve amiral bir üst rütbeye terfi etti. Göçmenler için günde 30 otobüs. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kente düzensiz göç ve kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda şu bilgileri aktardı. 12 Temmuz'dan bugüne kadar 22 farklı ülke vatandaşı, 12 bin kaçak göçmen İçişleri Bakanlığımızın belirlediği geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Sevk için İstanbul'dan günde 30 otobüs kalkıyor, dedi. Ve Sabah gazetesiyle gazete turumuza devam edelim. Kredi faizlerinde indirim coşkusu. Merkez Bankası'nın cesur faiz indiriminin ardından konut, tüketici ve ticari kredi faizleri düştü. Ev alacaklara faiz %1'in altına indi. Komuta kademesi değişmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri teminatımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş üyeleriyle Anıtkabir ziyaretinde özel deftere şöyle yazdı. Türk Silahlı Kuvvetleri asimetrik tehditler karşısında en büyük teminatımızdır, dedi. CHP'nin işçi zulmü 100 günü doldurdu. Bolu Belediyesi'nde işten atılan çalışanlar 100 gündür eylemde, CHP'li başkanın umrunda değil. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet Gazetesi'nde büyük puntolarla verilen bir haber şöyle. Yıldız gibi parlayacak. Milliyet'i ziyaret eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ın açılmasıyla KKTC'nin bambaşka bir yer olacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda hayalet şehir görünümündeki Maraş'ı dünya turizmine kazandırmaya hazırlanıyor. Gazi Manso'ya bağlı Maraş 45 yıldır yerleşim ve iskana kapalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararınca 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması için envanter komisyonu ilk kez geçen ay bölgeye girerek incelemelere başlamıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, çok hak iddia eden var, bunlar ortaya çıkacak 6 ay içinde tamamlanır, ondan sonra da açılımı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile çalışma yapılacaktır, dedi. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Eş, dost, akraba belediyesi. 31 Mart'ın üzerinden henüz 4 ay geçmişken CHP'li belediyelerdeki eş, dost, akraba kadrolaşması Türkiye'nin ana gündemi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da akraba torpilinde diğer CHP'lilerden geri kalmadığı ortaya çıktı. İmamoğlu'nun baldızı ve kuzeni önceki dönem yönettiği Beylikdüzü Belediyesi'nde çalışıyor. Muhammed Bin Zayed şimdi bitti. İran bir füze atsa biteriz. Orta Doğu'da terörizmi finanse eden Muhammed Bin Zayed'in yönettiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'la ittifakı bozup İran'a yakınlaşmasının sırrı çözüldü. Haziran'daki emirler toplantısında Dubai emiri Maktum'un dış politikayı eleştirerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir roket bile düşse tüm yabancı yatırımcılar ülkeden kaçar dediği açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin başlığı şöyle, ana muhalefet bildiğini okuyor, CHP'den sendika baskısı. İşçi kıyımı aralıksız sürüyor, bu defa da şantiye basıp sendikalarınızı değiştirin denildi. Şehit aileleri Anayasa Mahkemesi'ne öfkeli, hazmedemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin teröristleri savunan akademisyenlerle ilgili verdiği hak ihlali kararına tepkiler dinmiyor. Akşam gazetesi Münferit Bacanak, CHP'li belediyelerdeki kadrolaşmalar için münferit yanlışlar diyen Genel Başkan Yardımcısı Salıcı'nın 32 yaşındaki Bacanak'a İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne müşavir oldu. Başkan terfileri imzaladı, 15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri daha da güçlü. Başkan Erdoğan yaş öncesi Anıtkabir defterine yazdı, güçlenen TSK en büyük teminatımız dedi. Kamu çalışanları zamda uzlaşma arıyor. Hükümetin teklifi 16 Ağustos'ta. 5.2 milyon kişi ilgilendiren kamudaki toplu sözleşme görüşmeleri dün resmen başladı. Bakan Selçuk, makul bir sonucu teşkil edeceğiz, dedi. Yeni Akit gazetesinde sıra, hangi millet adına bu kararı verdiniz? Verdikleri kararlarda Türk milleti adına ifadesi yer alan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararında PKK'lı hainler masum gösterildi. Anayasa Mahkemesi'nin ihanet bildirisine imza atan ve kendi milletini düşman gibi gören akademisyenleri haklı bulması, hangi millet adına karar verdiler sorusunu sordurdu. Ve gazete turumuzu yeni birlikte noktalıyoruz. Yaşta bir ilk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Akdeniz vurgusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi açıklamasında "Bu seneki Şura toplantımızı tehditlerin arttığı bir dönemde icra ediyoruz" ifadelerini kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz Suriye vurgusu yaptı.
Ankara'da gündemde neler var?
Demet Sağlık Geçit telefon hattımızda bulunuyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Ankara gündemine dair notlarınız neler? Liderlerin programlarına dair detaylar da sizde.
Evet, haftanın son iş günündeyiz. Ankara'nın gündemi yine oldukça yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da bir programı görünmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da olacak ve çalışmalarını İstanbul'daki ofisinden sürdürecek. Ana muhalefet cephesine bakacak olursak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Rize'de olacak ilk olarak. Rize'nin Fındıklı beldesi ile Arhavi Kemalpaşa Borçka belediyelerini ziyaret edecek. İkinci durağı Artvin olacak. Artvin Belediye de ziyaret gerçekleştirecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu iki durakta halka hitap edecek. Evet, terörle mücadele başlığımız olacak. Bildiğiniz gibi Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında hava destekli operasyon düzenlenmişti. Operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı kapsamında da Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Sınırdaki gelişmeler bugün de yakından takip ediliyor olacak. Ekonomi dünyasını ilgilendiren haberlerimiz de olacak. Bugün bir gelişme oldu bununla ilgili. Özellikle kamu işçilerine verilecek ikramiyenin ödeme tarihi belli oldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre kamu işçilerine verilen bir maaş tutarında ikramiyenin ilk yarısı 9 Ağustos'ta yapılacak. İkinci yarısının ödemesi ise 13 Ağustos 2019'da gerçekleştirilecek. Evet, karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yine bunun dışında biliyorsunuz Kurban Bayramı yaklaşıyor. Emeklere de bir bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 12 milyon emekli ve hak sahibi bayramdan önce ikramiyelerini alacak. Bu ödemenin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan bugün bir açıklama bekliyoruz tarihin netleşmesi açısından. Evet, ayrıntıları ilerleyen saatlerde paylaşacağız sizlerle.
Teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. TRT Haber Merkezi'nden Demet Sağlık Geçit telefon hattımızdaki konuğumuzdu.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Star Gazetesi parlamento muhabiri Şerife Güzel'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Güzel. Günaydın efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura dün gerçekleşti ve bir günde de tamamlandı. General ve amiral sayısı 233 oldu. Nasıl yorumlamak lazım acaba? Geçmişteki yaş toplantılarına kıyasla bir fark yaşandı mı? Ne demek istersiniz?
Geçmiş dönemlerde Yüksek Askeri Şura toplantıları 3 gün sürüyordu. Yeni sistemle birlikte geçtiğimiz yıl ilk toplantısını yapmıştı ve Yüksek Askeri Şura üyelerinin sayısı da değişti, üyenin yapısı da değişti. Gerçekten Türkiye'nin geçirdiği değişimi Yüksek Askeri Şura toplantıları ve hem orada gördüğümüz tablo hem sonrasında yapılan açıklamalar ve açıklamanın şekli bile ortaya koyar nitelikte. Çünkü uzun yıllardır gazetecilikle uğraştığımız için geçmiş dönemleri çok rahatlıkla kıyaslayabiliyoruz. Askerlerin hakim olduğu ve Cumhurbaşkanı'nın neredeyse tek katıldığı bir tablo olurdu her zaman. Bu Türkiye'nin her zaman için hani askeri vesayet altında olduğu izlenimini güçlendiren bir tablo olarak değerlendirilirdi. Hani nereden nereye geldiğine baktığımızda birincisi Yüksek Askeri Şura'nın yapısıyla ilgili değişikliğin artık tamamen oturmaya başladığını görmemizi sağlıyor. Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanıyor. Geçmiş dönemlerde karargahta toplanırdı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu toplantı bir süredir zaten gerçekleştiriliyor. İkincisi tamamen sivilleşme ve sivil iradenin sonuçta askeri personelin terfisi söz konusu olabilir, görevlendirmesi söz konusu olabilir ama bunu yapan sivil irade ve hükümet, hükümetin başındaki irade her zaman için bunun böyle olacağı artık bütün yani Türkiye tarafından kabullenilmiş ve dünyaya da verilmiş bir mesaj olarak diğer taraftan önem taşıyor. Cumhurbaşkanının başkanlığında bir gün içinde toplantı tamamlandı. Sabah Antika bir ziyareti. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar önemliydi. Türkiye'nin içinde bulunduğu tehditlere ve yolunu nereye doğru çizeceğine ilişkin mesajları vardı. Bu açıdan önemliydi. Diğer taraftan da yapılan açıklama, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü yaptı açıklamayı biliyorsunuz İbrahim Kalın. Dediğim gibi değişikliklerden birisi de bu yaşa ilişkin açıklama. 14 general ve amiralin görev süresinin uzatılması ve görevlerinde kalması. Diğer taraftan emekliye sevk edilenlere baktığımızda da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık yeni askerlik sistemine uygun hale getiriliyor olmasının işaretleri bunlar. Çünkü her zaman söylenirdi general ve amiral sayısı çok fazla. Yani hiçbir dünya ülkesinde olmayacak şekilde bir yoğunluğa sahip Türk ordusu diye. Bunun da hantal bir ordu yapısını meydana getirdiği ve operasyonel olmaktan uzak bir nitelik taşıdığı söylenirdi. Son yıllarda buna ilişkin formüller çok aranmıştı ve emekliye sevk edilenlerin sayısı da yavaş yavaş artırılarak sayının azaltılması ve dünya ortalaması ya da en azından gelişmiş ülke ordularının seviyesine getirilmesi yönünde bir harekat planı vardı daha doğrusu. 233'e düşmüş oldu bu atamalar ve terfilerle birlikte general ve amiral sayısı. Geçmiş yıllarda bu 400'ler civarında olurdu ve ordudaki görevler açısından da neredeyse bir göreve birden çok kişinin atanması ya da görevlendirilmesi gibi bir durumu beraberinde getiriyordu. Hem yeni askerlik yasası çıktı. Hem yaşta terfiler buna göre planlandı. Dolayısıyla daha dediğim gibi profesyonel orduya ve operasyonel niteliği yüksek az kişiyle daha çok teknoloji kullanılarak yeni bir görev, yeni bir döneme hazırlığı yapıyor Türk Silahlı Kuvvetleri.
Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 241 olan general ve amiral sayısı 233'e inmiş.
Evet.
Bu yaş toplantısıyla birlikte.
Yani son 3-4 yıldır bu kademeli olarak düşürülüyor.
Düşürülüyor, evet. Ve 48 başı emekli olmuş
evet,
son toplantıda.
Yani, bu emekliliklerle birlikte hedeflenen rakama doğru gidilmesi için de uğraşılıyor.
Evet, dün yaşanan bir başka önemli gelişme vardı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'den kopan İYİ Partililere seslendi ve şöyle dedi, yuvaya dönün çağrısında bulundu. Tarihi sorumluluğunuzu yerine getirmenizi bekliyorum ifadelerinde kullandı. Hafta sonu İYİ Parti'de bir olağanüstü kurultay gerçekleşecek. Bu açıklamaları nasıl yorumlamak lazım?
Devlet Bahçeli'nin çağrısı çok ilginçti çünkü İYİ Parti'deki değişimler aslında geçen hafta içinde başladı. Bu hafta sonu cumartesi günü olağanüstü kurultay yapacaklar. Öncesinde bir tüzük kurultayı yapmışlardı. Ve genel başkana pek çok yetkiyi vermişlerdi. Genel başkan da bu yetki çerçevesinde geçtiğimiz hafta içinde yani bu hafta içinde yönetimde bazı değişiklikler yaptı. Kamuoyuna yansıdı bu değişiklikler. Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu vardı mesela. Onu görevinden aldı ve yerine Musavat Dervişoğlu'nu Grup Başkan Vekili olarak görevlendirdi. Bunlar meclis açık olmadığı için henüz uygulamada görülen kararlar değil ama hafta sonu yapılacak olan kurultayla birlikte Meral Akşener'in parti yönetiminde yaptığı değişiklikler de artık ete kemiğe bürünecek. Orada seçimler yapılacak. Öncesinde de tartışmalar var tabii. Akşener'in yaptığı değişikliklerin bir kısmının hem tüzük değişikliği bakımından hem de tüzük değişikliğinin uygulanması bakımından siyasi partiler yasasına aykırı olduğu iddiaları da var. Bunlar da ayrı bir tartışma konusu. Sonraki dönemde belki hani mahkemelik olabilecek bir süreci de beraberine getirebilir. Yani İyi Parti'de aslında kendi içinde bir devinim ve kargaşa durumu söz konusu, bir değişiklik söz konusuydu. Hem genel idare kurulu üyelerinin sayısını azaltıyor, hem genel başkan yardımcılarının pozisyonlarını değiştiriyor. Kendilerine meşgul ve içeride bir bölünme mi, bir kısım isimlerin geri plana çekilmesi mi diye biz bakarken, Bahçeli'nin bu çağrısıyla iş başka bir boyuta sürüklendi. Çünkü İyi Parti'nin kopuş sürecini kamuoyunu yakın takip edenler elbet hatırlarlar. Meral Akşener'in ayrılma partileşme sürecinde MHP kurultayını gerçekleştirip olağanüstü kurultaylarla MHP yönetimini değiştirme çabasıyla başlamıştı. Sonraki mahkemelik süreçlerle ancak MHP kendini koruyabildi ve İyi Parti kendisi ayrı bir parti olarak siyasi hayatta yerini almak üzere yola çıktı. Şimdi o dönem çok ciddi, sert eleştiriler yapıldı. O dönemden sonra da MHP yönetimi ve Bahçeli'nin İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener'e çok sert yüklendiğini biz biliyoruz, takip ediyoruz. Orada bulunanlarla ilgili Bahçeli'nin zaman zaman sıcak mesajları hep oldu. Ve dünkü mesajı da doğrudan kurultayda siz böyle bir karar alın şeklinde. Yani bu çok ciddi ve üzerinde durulması gereken bir çağrı. Ki Bahçeli'nin çok her zaman konuşmadığını, her türlü ortamda açıklama yapmadığını biliyoruz biz gazeteciler olarak. Bunun üzerinde çalışılmış bir çağrı olduğunu düşündük. Yani çünkü Twitter'dan yaptı bu açıklamayı. Dün akşam saatlerinde yaptığında da bütün İyi Partililer gerçekten gözlerini birden MHP'ye ve Bahçeli'ye çevirmiş oldular. Dediğim gibi geçmişte çok sözler söylendi. Yani birbirleri çok kırıldı. Ama Bahçeli'nin onları telafi edecek sözleri de çok enteresan. Yani her türlü kırgınlığın bir kenara bırakılacağını ve bütün açık yürekliliğiyle partiye davet ettiğini ifade ediyor detaylarında. Bu çağrı karşılık bulur mu? Belki şöyle bir şey, İyi Parti mecliste bir gruba sahip ama tam partileşme sürecini tamamlamış diyemeyiz şu anda. Çünkü hani bir seçim geçirildi, ilk seçimleriydi. Yerel seçimlerde bir ittifak yapıldı. Dolayısıyla orada da bir başarı ya da başarısızlık, eleştirilen noktalar var, başarılı bulunan noktalar var. Henüz daha bu tartışmalar devam ediyor. Mecliste grubu da henüz daha büyük, sert, hani siyasi geçişler konusunda bir testten geçmiş değil. Dolayısıyla meclisin açılma sürecine kadar da burada bazı değişiklikleri görebiliriz. Bahçeli'nin açıklamaları zaten cumartesi günü kendini göstermiş olacak.
Evet, geri dönüş çağrısında ki
Yani
mesajı da böyle okumak
evet,
lazım.
çünkü Bahçeli'nin geri dönüş çağrısına belki kurultayda cevap verilmez ama sonrasında milletvekillerinin yönelimi açısından cevap bulabilir.
Evet. CHP'ye de bir bakalım isterseniz. CHP yönetimi de parti programını değiştirmek için ilk adımı atıyor. Bayram sonrası tüm il ve ilçe başkanlıklarından yeni programı ilişkin görüşleri istenecek. STK'lar, meslek odaları ve bürolardan temsilciler ve akademisyenlerle de toplantılar yapılacak.
CHP'yi aslında bir süredir yakından takip etmek gerekiyor. Siyaseti takip edenler açısından söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı çok eleştiriliyor ve başarılı bulunmadı bugüne kadar. Yani hem girdiği yerel seçimde, kendisinin aday olduğu seçimde, hem genel başkanı olarak girdiği bütün seçimlerde partisini belirli bir oy oranının üstüne taşıyamaması eleştiri konusu. Yani kayıpla hep genel başkanlığını koruduğunu ifade ediyor. Siyasi gözlemciler de bunu söylüyor ama baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu son yerel seçim hamlesiyle, 31 Mart seçim hamlesiyle partisini aslında yerelde iktidara taşıyabilecek bir formülü hayata geçirmiş oldu. Dolayısıyla parti içindeki muhaliflerin sesini kesmiş oldu. Eskiden olsaydı mutlaka biz gazeteciler olarak işte CHP'de kurultay, olağanüstü kurultay, genel başkanlık yarışı ve bölünmeleri konuşuyor olurduk. Çok sert açıklamaları takip ediyor olurduk ama herkes bunun farkındadır ki 31 Mart sonrasında kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltilen herhangi bir eleştiri yok. Parti içinden herhangi bir ses yok. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun başka bir siyaset kurguladığını siyasi gözlemciler fark eder. Bu kurgunun da 2023 başkanlık seçimine yönelik olduğunu anlamak gerekiyor. Yerel seçimlerde ne yaptı CHP? Klasik CHP mantığını bir kenara bırakıp toplumun kabul görebileceği adaylar ya da toplumun kabul görebileceği söylemlerle kamuoyunun karşısına çıktı. Daha önce kamuoyunda bilinen ve CHP'li olarak belirli seveni ya da sevmeyeni oluşmuş olan isimleri hep geride tutarak bu yarışta kendini var etti. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bile mesela geldiği yer olarak sonuçta CHP örgütü ama daha hani radikal sol tabandan geldiği için sağ tabanda tepki alabilecek bir isimdi. Ki öncesinde kendisiyle ilgili yayınlanan görüntüler falan yani olumsuz oldukça argüman vardı. Kaftancıoğlu bile mesela geride durdu. Oysa partinin il başkanı. İl başkanının önde olması gereken bir seçim, il başkanı yerel seçim. Belediye başkan adayıyla birlikte hiçbir şekilde beraber program bile yapmadı. Yani bu önemli bir taktik değişimiydi. CHP burada hem işte İYİ Parti ve Saadet Partisi gibi yani Millet İttifakı boyutuyla da kendisine belirli bir kazanç alanı sağladı. Çünkü diğerleri yarışa girmediler ya da girseler de ittifakın diğer kanadını oluştururlar. HDP mesela hiçbir şekilde piyasada olamadı. Ama sonuçta CHP onu kendisinin altlığı olarak kullanmış oldu seçimlerde. Baktığınız zaman CHP açısından başarı yani HDP ya da İYİ Parti açısından bir başarı sonuçta görülen bir başarı yok ama CHP açısından bir başarı söz konusu oldu. Çünkü isimler CHP'li, seçilen isimler CHP'li oldu. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi partisini yerelden sonra genelde de ülke politikasında da iktidara taşıyabilecek bir arayış içinde ve bunun programının altyapısını yürütüyor. İktidar kanadının aslında bunu iyi takip etmesi gerekiyor. Yani biz gazetecilerin dışında. Çünkü yerel seçimler sonrası belediyelerle ilgili. Yani siz de çokça muhtemelen konu etmişsinizdir. Hala gazetelerde çok yoğun olarak yer alıyor. Belediye başkanlarının yaptığı icraatlar, ilk icraatlar personelle ilgili, kadrolaşmayla ilgili ve genelde hani akraba, tanıdık, eş dostların görevlere getirilmesi konusu. CHP'den bugüne kadar benzer olaylar olduğunda böyle sert tepkiler ve ilkesel duruşlar görmezdik. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu seçim sonrasında işte Afyon'da topladı belediye başkanlarını ve yani çok net ifadelerle hiç kimsenin akrabasını göreve getirmemesi yönünde de talimat verdi. Baktığınız zaman CHP'yi destekleyen yayın organlarında da bu konu eleştiriliyor. Dolayısıyla oradaki bir zihniyet değişimi iktidara doğru gidebilmek için başka bir şey yapılması gerektiğini anlamış gözüküyorlar. Bunun adımları olarak değerlendiriyorum.
Efendim 5 milyon kişi ilgilendiren kamudaki toplu sözleşme görüşmeleri de dün resmen başladı. Bakan Selçuk makul bir sonucu teşkil edeceğiz dedi. Hükümet ve memur sendikaları arasındaki ilk toplantıda görüşme takvimi kararı bağlandı. Bakanlık 2020-2021 yıllarına ilişkin zam teklifini 16 Ağustos'ta sunacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk talepleri ve imkanları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirerek makul bir sonucu birlikte tesis edeceğiz açıklamalarında da bulundu.
Kamudaki zam pazarlığı özellikle enflasyondaki artışla birlikte memur açısından yani çalışan açısından çok önemli. Kamu sendikalarının talepleri de öncelikle bir peşin herkese iyileştirmenin yapılması. Onun üzerine bir zam görüşmesinin sağlanması. 200 lira talebi var. Hükümetin bunu karşılayıp karşılamayacağı da 16 Ağustos'ta belli olacak ama şimdi orada baktığımızda enflasyonla ilgili bu geçen aylarda yükselen enflasyon vardı ama Merkez Bankası'nın yeni döneme ilişkin enflasyon beklentisi ve enflasyon yani faizlerle birlikte dövizle birlikte enflasyonun da bir düşüşe yoğun bir düşüşe geçeceği beklentisi hükümetin elini güçlendirebilecek bir argüman olarak görülüyor. Yani umarız memurun ve çalışanın ekonomik sıkıntılarını giderebilecek bir rakam ortaya çıksın ama enflasyondaki bu düşüş beklentisi biraz o zam isteklerini de köreltebilir diye düşünüyorum.
Evet. 3-4 Ağustos'ta devam edecekmiş komisyon çalışmalarına. Ardından Kurban Bayramı dolayısıyla bir ara verilecek. Taraflar bayram sonrasında yeniden bir araya gelecekmiş 9 Ağustos tarihinde, ama hükümetin teklifi 16 Ağustos'ta olacağını da bir kez daha tekrarlayalım. Ekonomi ilişkinde gelişmeler vardı. Haberlere yansıyan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ta geçtiğimiz günlerde ekonomi muhabirleriyle yapmış olduğu toplantıda çok önemli mesajlar verdi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan tüketici ve konut kredi faiz oranlarına ilişkin ciddi bir indirim de geldi dün. Siz nasıl değerlendirirsiniz ekonomideki bu pozitif havayı?
Berat Albayrak'ın açıklamaları gerçekten önemliydi. Çünkü piyasada şöyle bir beklenti var. Hani dövizin her an yükselebileceği, Türkiye ekonomisinin durgunluğunun biraz daha yoğunlaşabileceği, S-400 alımı ve F-35 programından çıkarılması sonucunda Amerika ile gerilen ilişkilerin biraz daha olumsuz seyrinin olabileceği ve bunun da ekonomiye olumsuz yansıyabileceği gibi bir negatif beklenti söz konusu. O yüzden Berat Albayrak'ın açıklamaları önemli. Sayın Albayrak yaptığı açıklamada şunu ortaya koydu. Türkiye ekonomisi belirli bir toparlanma sürecine doğru yön almaya başladı. Bunun daha da iyileşerek devam edeceğini biz hep birlikte önümüzdeki aylarda göreceğiz dedi. Enflasyon konusunda sonuçta yaz aylarında olmasının ve temel tüketim maddeleri açısından, yani yiyecek içecek açısından baktığınızda meyve sebze ve pazara yansıyan, direkt vatandaşın cebini ilgilendiren boyutunda bir indirimin ya da ucuzlamanın söz konusu olduğunu görebiliriz. Bu normal, zaten her yaz mevsiminde yaşanabilen bir standart gelişme. Faiz oranlarındaki Merkez Bankası'nın almış olduğu, hani radikal denilebilecek karar, bugün için ekonomide piyasaları belki canlandırabilecek. Bu dediğim negatif beklentiden kaynaklı olarak herkesin bir şekilde nakitte kalması ya da döviz hesabında kalıyor olmasını sonlandırabilecek bir hamle olarak görüyorum. Yani böyle bir ortamda hiç kimse elindeki parayı herhangi bir yatırım aracına ya da herhangi bir konuya harcamak istemiyor. Dolayısıyla zaten gelirlerde bir düşüş söz konusu ekonomik sıkıntı nedeniyle. İşsizliğin artışıyla birlikte insanların iş bulma oranının azalması, bir de çalışanların da işinin devam etme riski söz konusu. Böyle bir riskli ortamda tabii ki bireysel olarak kendi kararımızı verirken bile, yani bırakın büyük yatırımcıyı, küçük sadece kendi bütçemizi, maaşımızla geçindiğimiz bütçemizi bile düzenlerken bunları göz önünde bulunduruyoruz. Yani biz özel sektörde çalışanlarız mesela. Herhangi bir olumsuzluk olabilir, işten çıkarmalar olabilir. Dolayısıyla uzun vadeli bir borçlanmaya girmeyeyim diyebiliyoruz kendimiz bütçemizi düşündüğümüzde. Bu tür kararların alınmasında etken olan, yani uzun dönemli borçlanmaya girilmede etken olan unsur da faiz oranlarının yüksekliği. Çalışan olarak ben ev almak istesem, sonuçta faiz oranı çok yüksekse bana gelecek olan maliyetini hesap ettiğimde bu yükü kaldıramam, zaten de zorlanıyorum diyerek vazgeçebiliyorum. Şimdi küçük adımlar, yani önemli kararlar ama ekonominin toparlanması açısından baktığınızda küçük adımlar. Yani benim elimdeki parayı ya da ücretimi hiçbir yere harcamama kararımı hafif etkileyebilecek unsurlar. Bu bir adım, yani belki olabilir denilebilir mi? Evet, araba almak istiyorsunuzdur, ev almak istiyorsunuzdur. Sıkıntılı bir dönem, ben elimde tutayım, aman bir yere harcamayayım dediğiniz ortamda faiz oranlarının bu derece düşüyor olması maliyetinizi önemli oranda etkileyeceği için, ya evet ben de bunu düşünebilirim dedirtmesi bile bir çıkışın, hani başlangıcı olması açısından önemli. Yani iyileşme açısından henüz bunu söylemek belki erken, çünkü ekonomide rakamlar ve göstergeler bir şeylerin iyiye doğru gittiğini söylüyor ama piyasaya, bize, yani cebimize yansıması bunun biraz daha zaman alıyor. Her zaman içinde toparlanma biraz daha hani geriden seyrediyor. Bunları biz sanırım güze doğru daha yakından hissedeceğiz. Yani Sayın Albayrak'ın ifadelerinden bunu anlıyorum ben. Yani,
sonraki toplantılarda da yine bir faiz indirimi kararı beklentisi oluştu piyasalarda.
Evet, yani bu ekonomi, yani enflasyonun da düşüşe geçeceğini öngörüyorlar. Merkez Bankası'nın öngörülerini yenilemesi de bunu bize gösteriyor. Sayın Bakan'ın açıklamaları da gösteriyor. Biz de bir taraftan vatandaş olarak da bunları evet görmek istiyoruz. Yani bir temennimiz de bunların hayata geçtiğinin bizim tarafımızdan da algılanması. Yani cebimize yansıması işin özeti. Yani markete gittiğinizde gördüğünüz fiyat farklarının artık yavaş yavaş normale doğru indiğini ya da bizim gelirimizin onları karşılayacak boyutta arttığını görmek bence artık düze çıkılacağının işareti olacaktır.
Evet. Efendim, Türkiye son dönemlerin en önemli Milli Güvenlik Kurulu toplantılarından birine geçtiğimiz günlerde ev sahipliği yaptı. Metinde yer alan çok dikkat çekici bir ifade vardı. Güvenli bölge yerine barış koridoru inşası söz konusuydu. Toplantının ardından yapılan bu açıklamada tanımlanan barış koridoru vurgusu aslında Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha en üst perdeden teyit etti. Bu tanımlamanın önemi konusundaki görüşlerinizi almak isteriz.
Bizim açımızdan da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasındaki açıklamanın en önemli gerçekten dikkat çeken noktası oydu. Çünkü güvenli bölge konusu Türkiye'nin Suriye krizi başladığından beri ortaya koyduğu bir tezdi. Ama bunu ne Avrupa Birliği müttefiki olarak yani NATO müttefiki olarak Avrupa Birliği ülkelerine ne de NATO'nun hani büyük gücü olarak Amerika'ya Türkiye'ye anlatamadı. Geçtiğimiz 5-6 yıllık süreç içinde geriye dönüp yani sadece gazetelerde çıkan ya da basına yansıyan açıklamalara bakılsa Türkiye bu talebini defalarca dile getirdi ama hiçbir platformda buna destek bulamadı. Ne zaman ki Amerika bölgede YPG'yi ve PKK-PYD'yi kendine bir müttefik olarak seçip onları silahla donatmaya başladı. Ondan sonra Türkiye'nin de bu terör örgütüne karşı yeni operasyonlar yaparak bölgeden arındırma yönündeki tavrını görünce bir güvenli bölge oluşturulması gerektiği fikri Amerikalılar tarafından da dile getirilmeye başlandı. Ama Türkiye zaten bunu seneler öncesinden dile getirmişti. Sonraki dönemde güvenli bölgenin söyleniyor olması Türkiye'nin dediği bir güvenli bölge tanımı ya da konsepti içinde değil, sanki bölgedeki o yapıda kendilerine destek buldukları yani Kürt gruplarının ya da silahlı grupların destekledikleri grupların yaşam alanı bulmasını sağlayacak bir güvenli bölge. Tıpkı Türkiye'nin geçmiş yıllarda başına ciddi sorunlar açan ve bizim açımızdan güney sınırımızda Irak'ta ciddi sorunlarla uğraşmamıza yol açan Kuzey Irak ve terör bölgesinin oluşmasını sağlayan çekiç güç bölgesi gibi. Yani Türkiye bunu çok çekti. Şimdi Amerika tarafından oluşturulmak istenen tablonun da yine benzer bir içerik taşıdığını Türkiye görüyor. Yani son açıklamalara baktığımızda Amerika'dan geçtiğimiz hafta biliyorsunuz heyetler gelmişti. Hem Dışişleri hem Milli Savunma Bakanlığı'yla görüşmeler yaptı. Şimdi yeniden açıklamalar var ve Türk Dışişleri Bakanlığı'nın da çok net açıklaması var ki hani herhangi bir görüş birliğine varılamadı. Hı hı. Bir olumlu noktada buluşulamadı diye. Çünkü bu bölgenin korumasının ya da güvenliğinin kim tarafından sağlanacağı esas olan. Türkiye zaten güneyinde bir büyük dertle meşgul. Yani zaten kuzey taraftan yani Irak tarafından gelen ciddi bir risk var ve bunu bertaraf etmeye çalışıyor. Kendi sınırlarının ötesinde bir sorun çünkü bu. Yani kendi sınırının içinde değil ki tedbiri istediğiniz gibi alasınız. Ona rağmen Türkiye bütün koşullarını zorlayarak, operasyonlar yaparak terörden arındırmaya çalışıyor. Şimdi Suriye tarafına döneceğiniz, bakacağınız zaman karşınızda aynı tabloyu göreceğiniz bir durum yaratmaya çalışıyor Amerika. PKK-PYD ile birleştirilmiş SDK güçleri deniyor ve bunlardan oluşan yerel güçler deniyor. Bunlar aslında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen yeni bir yapılanmanın askeri gücü olarak anlaşılan, tamamen kabul edilmiş durumda. Türkiye böyle bir riskle neden karşılaşsın? Yıllardır zaten 30 yıldır neredeyse mücadele ettiği bir terör örgütü var. Şimdi yanına onu daha da güçlendiren başka bir yapı. Amerika'nın desteklediği başka bir yapı. Dolayısıyla Türkiye o mesajla, Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde yayınlanan mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplantılarda hep söylediği hani yeri gelirse gerekirse kendi göbeğimizi kendimiz keseriz sözü var mesela. Bu sözün buraya yansıdığını düşünüyorum ben. Milli Güvenlik Kurulu bildirisine yansıdığını düşünüyorum. Çünkü güvenli bölge dediğinizde Türkiye kendi kontrolünde olmayacak ya da en azından kontrolünü ortak yapamayacağı bir bölgenin güvenli bölge olmayacağını bilir. Ve bunun bir güvenli bölge olmayıp kendisine nasıl bir dert açacağını da tecrübe etmiş bir ülke olarak artık bunları kesinlikle kabul etmeyeceğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla kendi koridorumu, kendi güvenli bölgemi kendim oluştururum demiş oldu Türkiye. Ve Amerika'nın bundan çok büyük rahatsızlık duyduğu ve kendi birimleri arasında da bu konunun değerlendirildiği ifade ediliyor. Sanırım zaten benzer yeniden açıklamalar da söz konusu.
Dün akşam James Jeffrey'nin yapmış olduğu açıklamalar var. Onu da hatırlatalım isterseniz. DAEŞ'ın hala Suriye, Irak ve Afrika'da operasyonlarına devam ettiğini belirterek bölgedeki Kürt ve Arap gücü olarak tanımladığı YPG PKK'nın DAEŞ'ta savaştığını ileri sürdü.
Yani onlar o bölgede kalabilmeleri için, yani bu kendi stratejilerini uygulayabilmeleri için bu gücün orada yer etmesi gerektiğini,
DAEŞ'ı kalıcı olarak görmek
istedikleri. Tabii. Yani orada kalıyoruz çünkü DAEŞ hala var ve biz orada mücadele ediyoruz diyor. Oysa ama ortada bir DAEŞ unsurundan çok bahsetmek mümkün değil şu anda.
Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel değerlendirmeler için. Sağ olun. Star Gazetesi Parlamento muhabiri Şerife Güzeldi konuğumuz.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye Gazetesi spor yazarı Cemalettin Ali Kunak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim, günaydın.
Hoş bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler efendim. En sıcak gelişmeyle başlayalım. UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Yeni Malatya Spor'un başarısını konuşarak söze başlayalım isterseniz.
Evet, takımlarımızın UEFA maratonu diyelim. İnşallah uzun sürer bu süreç. Uzun sürmesi demek takımlarımızın daha da başarılı olup ta sezon sonuna kadar bu kupalarda isimlerinin yer alması demektir. Malatya Spor'la başladı ülkemiz. İlk Lübnyana takımıyla başladı. Slovenya, Lübnyana. İlk maçta Malatya'da 2-2 berabere kalmıştı. Bu beraberlik sonrası belki Malatya Spor için ümitler biraz azalmış gibi göründü. Ama dün akşam oynanan maçta Malatya Spor bizim de belki çok beklemediğimiz bir sonuçla turu geçti. 1-0 Yahovic'in golüyle 1-0 Lübnyana takımını yendi. Sergen Yalçın tabii ki usta bir futbolcuydu. Kendisinin o yüksek IQ'su ve oyun sahasından yansıttığı zekası sebebiyle Malatya Spor dün hakikaten rakibin de 38. dakikada 10 kişi kalmasından faydalanarak maçı kendi lehine çevirmeyi bildi. Hatta 90+6'da çok ciddi bir gol kaçırdı Malatya Spor ama o 1-0 bize yetti. Malatya Spor'un turu geçmesi iyi bir şey. Niye? Takımlarımızın yurt dışındaki UEFA düzeyindeki turnuvalardaki ilk imtihanı buydu. İlki başarılı geçti. Darısı diğer takımlarımıza diyelim. Malatya Spor bundan sonraki 3. tur eleme maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Bu maçlar 8'inde ve 15'inde oynanacak. 8'inde Sırbistan'da oynanacak maç. 15'inde de Malatya'da rövanş oynanacak. Diğer temsilcilerimiz de bu hafta UEFA kupası maçlarına çıkıyorlar. Trabzonspor Sparta Prag'la oynayacak. O da 8'inde Prag'da oynuyor, 15'inde maç Trabzon'da. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak olan Başakşehir ise o da ayın 7'sinde Olympiakos'la İstanbul Başakşehir'de oynayacak. 14'ünde de Yunanistan'da bu maçın rövanşını oynayacak. Umarız bu hafta oynanacak bu maçlarda da bu dün akşam başlayan güler yüzlü sonuçlar devam eder diye bir temennide bulunalım.
Evet. Takımların transfer gündemine ilişkin son gelişmeler evet. neler peki? Tabii, üç büyüklerin durumu nedir?
Valla üç büyüklerin durumu iyi değil. Aslında hiçbir takımımızın durumu iyi değil. Niye derseniz yıllardan beri süre gelen bu dengesiz ve kontrolsüz para harcama eğilimi kulüp yöneticilerinin kulüp bütçelerini hakikaten tamamıyla kendi bakkal dükkanını, bırakın büyük orta boy bir şirketi ya da bir kobi bir bakkal dükkanı idare eder gibi kulüp yönetmelerinin sonucunu biz bugün yaşıyoruz. Niye derseniz UEFA'nın finansal fair play doğrultusunda koyduğu kurallar doğrultusunda artık kulüplerin girdileri ve çıktıları tamamen denetim altında ve bu girdilerin hepsinin futbol kaynaklı olması lazım. Eskiden şöyle oluyordu. Kulüpler maddi sıkıntıya girince o ilin zengini kim ya da bir şey bir ağ buluyorlardı. Biraz kaba bir tabirle bir sponsorluk başka bir konu. Yardımsever birisi buluyorlardı. Ya Ali Bey gel bize at 10 milyon diyordu. O an kriz atlatılıyordu. Şimdi gelirlerin de tamamen denetim altında olması sebebiyle bunların mutlaka bir sponsorluk anlaşması doğrultusunda yapılması lazım bu girdilerin. Forma satışları olması lazım. Reklam gelirleri olması lazım. Tribün gelirlerinin olması lazım. Televizyon gelirlerinin olması lazım. Ya da yurt dışında UEFA kupalarına katılıyorsa oradan aldıkları primler olması lazım. Bunların haricinde kulüplerin geliri artık olmuyor. Yani Ahmet versin, Mehmet versin şeklinde olmuyor. Nitekim bu bildiğiniz gibi üç büyükler özellikle transfer yasağıyla kapının eşiğinden döndüler neredeyse. Hatta dört büyükler Trabzonspor da dahil buna. Hepsi hatta bugün hala transfer tahtası kapı olan birçok kulübümüz var. Bunun sebebi ne? İşte bu kötü yönetimler, dikkatsiz harcamalar bugüne kadar gelindi. Ha şimdi mesela Galatasaray. Ya ele alalım. Falcao denen dünya yıldızı bir golcü. Hakikaten gelirse faydalı olacak. Yani Monaco takımından gelecek. Bugün yarın geldi geliyor gibi sürekli söylentiler devam ediyor. Fakat niye tam olarak iş kesinleşmiyor? Çünkü Galatasaray'ın bu Falcao'yu alabilmesi için önce bir futbolcu satması lazım. Bir gelir elde etmesi lazım. UEFA bunu sınırlamış. Diyor ki sen diyor ancak diyor futboldan bir gelir elde et ki oyuncu sat ki diyor. O sattığın parayla oyuncu al diyor. Başka senin oyuncu alacak bütçen yok senin diyor. Durumun iyi değil demek istiyor. Şimdi Cagney'i satmak için çaba sarf ediyorlar. İşte sene başın transfer sezonunun başında Suudi Arabistan takımları biraz yan çizer gibi oldular falan. Fakat dünkü gelişme şu Cagne herhalde bugün ya da yarın o Ryan takımıyla anlaşma sağlanmış gibi haberler okuduk. İnşallah öyle olur ki bir o 14 milyon euro da az para değil yani. Zaten 13 milyon almıştı bunu Kasımpaşa'dan. En azından zarar etmemiş 1 milyon euro da kar etmiş olacak Galatasaray için. Kazançlı bir satış olacak. Zaten Cagne'nin de takımdaki elektriği bitmişti. Artık takımda çok istenen bir havası da yoktu. Takıma bu eğer kalsaydı da önümüzdeki sene faydalı olacağını ben düşünmüyordum. Hem maddi bakımdan hem de manevi bakımdan Galatasaray bu işten karlı çıkacak ve Falcao'yu ve hedeflediği diğer futbolcuları alma konusunda da aşama kaydedecek. Şeye deseniz Fenerbahçe deseniz öyle. Elif Elmas'ı hakikaten iyi pazarladılar. 15-16 milyon euroya sattılar da önleri açıldı. Şimdi futbolcu alıyor. Kolarov falan gibi isimler ortada geziniyor. Bu konuda Beşiktaş tamamen kısır döngü içerisinde. Larici mecburen aldı geçen senenin sözleşmesinden 6,5 milyon euro para ödedi ona. Abdullah Avcı transferi yaptı, hoca transferi yaptı. Diğer yaptığı transferler isimsiz gibi görünüyor. Eldekilerden işte biraz satarsa daha henüz transfere gerçi tam 30 gün var ama ne olursa olsun liglerin başlamasına az bir zaman kaldı. Takımların kadrolarının şekillenmesi lazım. Ki hazırlık maçlarında o kadro en azından ana kadro bir şekilde sahada birbirini tanıyacak, alışacak ki lig başladığı zaman bir iskelet tam olarak birbirine kemikleşmiş, kemikler birbirine yapışmış olsun diye nitelendirelim. Baktığınız zaman halen takımların iskeletinde bir durum yok. Trabzonspor Ekuban'ı aldı. Bir oyuncu daha aldı. Şimdi adı aklıma gelmiyor ama mesela Yusuf Yazıcı için Lille takımı Trabzonspor'un peşinde geziyor. 30 milyon euro veri gibi bir rakamlar dönüyor ortada. Eğer böyle bir satış olursa bu Türk futbolu için ve Trabzonspor için çok önemli bir rakam demektir. Ve bu aslında diğer takımlar için de çok önemli bir yol gösterici sonuç demektir. Neden derseniz işte kendi öz kaynağından bir genç futbolcuyu alıyorsunuz, yetiştiriyorsunuz ve 30 milyon euroya satıyorsunuz. Yani bir anda 30 milyon euro da para kazanıyorsunuz. Çok büyük rakam. Bizim ülke futbolumuz için bu rakam. 30 milyon euro bugün orta hali bir Süper Lig takımının yıllık bütçesi yani. Bir Yusuf Yazıcı'nın satılması demek. Diğer takımlarımız da bu yoldan giderlerse öz kaynağa yönelip de artık zaten Avrupa'da da dünyada da genç futbolcuların pazarı daha kuvvetli dönüyor. Niye derseniz tüm dünya artık 19, 21, 22 yaşlarındaki futbolcuları çok yakından takip ediyor. Her takımın scout ekibi var, araştırma ekibi var. Bunlar takip ederek oyuncu araştırıyorlar, buluyorlar ve bu oyuncuları gençken böyle 15-20 milyon euro bizim için büyük para gibi ama futbol piyasası için bunlar çok çok büyük para değil tabii. Ucuza kapatıp daha sonra 100-150 milyon euroya pazarlamak gibi çok büyük rakamları da gündeme getiriyorlar. Ülkemiz futbolu hakikaten zor durumda. Nasıl zor durumda derseniz 16'sında ligler başlıyor. 16 Ağustos, 16, 17, 18 Ağustos günü Süper Ligimiz başlayacak. Fakat çok büyük bir sıkıntı var. Yayıncı kuruluş sıkıntısı. Yayıncı kuruluş res çekti. Dedi ki arkadaş dedi ben dedi zarar ediyorum. Ben dedi o yüzden dedi ödeyeceğim parada kur sabitlemesi istiyorum dedi. Şu anki yayıncı kuruluşun anlaşması şu. Senede 500 milyon ödüyor dolar olarak her yıl. Bunun yarısını sabit kurdan 3.8 TL'den ödüyor. Yarısını da günlük kurdan ödüyor. Şimdi yayıncı kuruluş diyor ki öbür o günlük kurdan ödediğim parayı da diyor ben diyor sabit kurdan ödeyeyim diyor. Kulüpler de diyorlar ki kardeşim biz bunu anlaşmayı böyle yapmadık. Artı biz alacağımız futbolculara ödeyeceğimiz paraları, futbolcuların maaşlarını günlük kurdan ödüyoruz. Yani sabit kura geri dönme şansımız hiç yok diyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Yani önümüzdeki iki hafta sonra başlayacak olan ligimizin yayın problemi daha henüz çözülmedi. Bugün saat 11'de önemli bir toplantı var. Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkan ve temsilcileriyle yayıncı kuruluş arasında Futbol Federasyonu da arada hakem olarak Nihat Özdemir ve ekibi de arada hakem olarak bulunacak. Bu durumun çözülmesi gerekiyor. Eğer bu durum çözülmezse Türk futbolunu çok büyük bir kriz bekliyor. Ben çözüleceğini düşünüyorum. Ha, bugün belki çözülmeyebilir. Çünkü kulüpler ısrarcı. Diyorlar ki ya biz diyorlar bu parayı anlaştık biz bu parayı istiyoruz diyorlar. Yani sen bize bu parayı ödeyeceksin diyor. Yayıncı kuruluş da diyor ki arkadaş diyor ben diyor senede diyor 150-200 milyon zarar ediyorum diyor. Benim de zaten diyor bu işten vazgeçtiğim zaman ödeyeceğim para diyor 250-300 milyon bir tazminat var diyor. Ben diyor 2 sene daha zarar edeceğim diyor. 1 senelik zararımın parasını veririm tazminatımı diyor. Çekilirim diyor. Yayıncı kuruluş da böyle bir yani amiyane tabi blöf yapıyor belki de gerçeği söylüyor bilemiyoruz. Ama yayıncı kuruluşun hedefi de şu diyor ki arkadaş biz bu işe para koyduk da biz zarar ediyoruz bu işten altından kalkamıyoruz. Yani her sene 150-200 milyon dolar zarar ettiğimiz bir işe niye devam edelim bile bile daha des niye yapalım biz de Katar orijinli bir kuruluş Türkiye'ye zarar etmek için gelmedik ki diyor. Ben bu işin çözüleceğini belki bugün çözülmez ama belki de Sayın Cumhurbaşkanımızın araya girip de bir şekilde devreye girmesiyle çözeceğini düşünüyorum. Bu kadar büyük bir kriz yaşayacağımızı düşünmüyorum. Futbolda önümüzdeki hafta ayın 8'inde Süper Kupa finali oynanıyor. Galatasaray'la Akhisarspor geçen senenin kupa finalisti Akhisarspor Lig şampiyonu Galatasaray'la oynuyor. Çarşamba günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak bu maç. Ve maçı Halil Umut Meler yönetecek. Merkez Hakem Kurulu Halil Umut Meler'i atadı bu maça. Bu arada hakemler deyince, hakemler de sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Riva'da aşağı yukarı 12-13 günden beri hakemler kamptalardı. 43 tane bu sene Süper Lig'de görev alma hakkına sahip hakem topladılar. Sürekli kondisyon eğitimleri verdiler, VAR eğitimleri verdiler. Onlar da sezona hazırlanıyorlar kendi çaplarında. Artı bir de bak 14'ünde de ülkemiz açısından son derece önemli bir organizasyon var. Süper Kupa finali Liverpool-Chelsea İstanbul'da oynanacak. Vodafone Beşiktaş Arena stadında oynanacak bu maç. Bu maç da çok çok önemli bir organizasyon. Çünkü dünyanın hakikaten gözüyle baktığı iki büyük organizasyonunun şampiyonu Süper Kupa finalinde İstanbul'a bir araya gelecekler. Ve bu maçın hakemi henüz daha açıklanmadı ama bu maçın hakeminin de Türk hakem Cüneyt Çakır olması bekleniyor. Eğer öyle bir şey olursa da bu bizim için çok büyük bir gurur ve onur vesilesi olacak diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Futboldaki son gelişmeleri eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri Türkiye Gazetesi spor yazarı Cemalettin Ali Kunak'la konuştuk.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise burada önemli bir değişiklik olmayacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklar ise şöyle olacak. Ankara 32 derece, az bulutlu ve açık. Akşam saatlerinde parçalı bulutlu olacak Ankara. İstanbul parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 32. İzmir az bulutlu ve açık 35 derece. Erzurum parçalı ve az bulutlu 29 derece. Amsterdam sağanak yağışlı 22. Atina sıcak 35. Bağdat sıcak 44, Berlin parçalı bulutlu 25, Kiev az bulutlu 25, Lefkoşa sıcak 37, Londra sağanak yağışlı 24, Madrid sıcak 38, Mekke sıcak 45, Moskova sağanak yağışlı 18, New York gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Paris parçalı bulutlu 26, Pekin sıcak 34, Roma az bulutlu 29, Saraybosna az bulutlu 36, Viyana sağanak yağışlı 26 ve Zürih sağanak yağışlı 26 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
TRT Washington temsilcisi Tuna Şahin'le telefon hattımızdaki konuğumuz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, Türkiye ile güvenli bölge görüşmelerinin devam ettiğini ancak derinlik konusunda henüz anlaşma sağlanamadığını söyledi. Jeffrey, ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerin güvenliğine bağlı olduklarını da kaydetti. Büyükelçi James Jeffrey, terör örgütü PKK ile ilgili Türkiye'nin kaygılarını bildiklerini, aynı zamanda Suriye Demokratik Güçlerin güvenliğine de bağlı olduklarını belirterek, güvenli bölge konusunda kaygıları dengelemeye çalıştıklarını söyledi. Büyükelçi Jeffrey, terör örgütü DAEŞ'ın küresel tehdidinin devam ettiğini, terör örgütünün İdlib ve Fırat'ın güneyi dahil bazı bölgelerde varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'da Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını giderecek güvenlik mekanizmaları konusunda yoğun görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Pentagon'dan TRT'ye gönderilen mesajda bölgede güvenliğe ulaşmanın tek yolunun Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında işbirliği, koordinasyon ve danışmadan geçtiği belirtildi. Açıklamada Suriye'nin kuzeydoğusuna, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin bulunduğu bölgeye düzenlenecek tek taraflı askeri harekatın kaygı nedeni olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i yaptırım listesine aldı. Yaptırımlar kapsamında Cevat Zarif'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlıkları donduruldu. Ayrıca Amerikan kişi ve kuruluşlarının Zarif ve ona ait kuruluşlarla iş yapmaları yasaklandı. Amerikan Hazine Bakanlığı, Zarif'in İran dini liderliği adına çalıştığını açıkladı. Hazine Bakanlığı açıklamasında İran Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri seçimini etkilemeye çalıştığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla işbirliği halinde olduğu gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya'yı NATO üyesi olmayan ana müttefik olarak tanıdı. Bu kararla Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle savunma alanında öncelikli ülke olarak değerlendirilecek. Amerika Birleşik Devletleri'nden silah alımında öncelikli ülkeler arasında yer alacak. Silah ihalelerine katılabilecek ve Amerika Birleşik Devletleri ordusuyla tatbikatlar yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Güney Kore, Avustralya ve İsrail'i de NATO üyesi olmayan ana müttefik kategorisinde değerlendiriyor. Amerikan Merkez Bankası Fed politika faizini 0,25 puan indirdi. Böylece dünyada ekonomik krizin yaşandığı 2008'den bu yana Fed ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu. Amerikan Merkez Bankası Fed faiz indirimine gerekçe olarak küresel gelişmeler ve zayıf enflasyonu gösterdi. Fed Başkanı Jerome Powell kararın politik baskılarla alınmadığını savundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz.
Hoş bulduk. İpek Önder, iyi yayınlar.
Efendim, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki İdlib merkezli Astana sürecinin 13. toplantısı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da başladı. Dün başladı, bugün de devam edecek. Astana'da İdlib'de çatışmaların durması ve Anayasa Komitesi'nin kurulması gibi çok kritik konular da gündemde. Türkiye ve Rusya'nın İdlib'in gerginliği azaltma bölgesine ateşkesin sağlamlaştırılması için vardığı mutabakatı ihlal eden Esed rejimi de bölgede şartlı ateşkes ilan etti. Son gelişmelerde böyleydi. Söz konusu gelişmeler ışığında Türkiye'nin Suriye'deki olası yol haritasını nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi tabii Astana süreci Suriye'nin siyasi barış sürecine girmesi açısından çok önemli bir mekanizma. Türkiye, Rusya ve İran garantör ülke olarak işte Suriye'de bir an önce barışın sağlanması adına önemli kararlar almışlardı bundan önce. Ama son dönemde baktığımızda özellikle Suriye rejiminin çatışmaları bir şekilde arttırarak İdlib'e saldırdığını ve burada başta sivillerin ölümü olmak üzere işte sivillerin kullandığı hastane gibi işte sağlık ocağı gibi diğer toplu merkezleri bombaladıklarını biz görüyoruz. Bu faaliyetler, Suriye rejiminin faaliyetleri ki burada bir tane de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu şehit oldu. Biliyorsunuz Türkiye gözlem noktasına saldırı yapılması dolayısıyla hani bu anlamda son dönemde hem Türkiye açısından hem de Rusya açısından iki ülkenin kendi aralarında belki de en büyük anlaşmazlıklardan birisini oluşturuyordu. Çünkü burada Rusya ile Türkiye arasında İdlib'e bakış tarzı bakımından bir farklılıklar vardı. İşte mesela Rusya'nın terör örgütü olarak gördüğü bazı grupları Türkiye terör örgütü olarak görmüyor. Ya da Rusya o bölgede yaşayan tüm yabancı savaşçıların öldürülmesini ya da bir şekilde etkisiz hale getirilmesini istiyor. Ama Türkiye açısından baktığımızda da çoğu yabancı savaşçılar Rusya'dan alındığı için, yani Rusya ile yapılan anlaşma ile Hama'dan, Halep'ten, Humus'tan, Dera'dan getirildikleri için o anlamda Türkiye bunun zaten daha önceden bir anlaşmayla karara bağlandığını ve bu yabancı savaşçıların zararsız bir şekilde İdlib'de kalmalarına yönelik bir görüş ortaya koyuyordu. Çünkü bunlar aileleriyle birlikte yaşıyor ve gidecek hiçbir yerleri yok. Yani kendi ülkeleri dahil olmak üzere hiçbir ülke bunları kabul etmiyor. Bunlar DAEŞ'e mensup değil, El-Kaide'ye mensup değil ya da diğer terör gruplarına mensup değil. Bunlar sadece Suriye halkını korumak adına buraya geldiklerini ve burada savaştıklarını, asıl amaçlarının işte Suriye halkına eziyet eden ya da Suriye halkını öldüren Esed rejimi olduğunu dile getiriyorlar. Hani bu anlamda bu yabancı savaşçıların bakış açısı zaten İslami bir bakış açısı olarak gözüküyor ve Türkiye'de bunların hani çok da fazla DAEŞ'le El-Kaide ile karıştırılmaması gerektiğini, Esed rejimi saldırı yapmadığı sürece ya da Esed rejimi sivillere zarar vermediği sürece bu yabancı savaşçılardan da bir zarar gelmeyeceğine dair görüşlerini öne sürüyor. Ama burada özellikle Suriye rejiminin ve Rusya'nın ortaya koymak istediği siyasi barış sürecine geçmeden önce bu bölgedeki yabancı savaş güçlerini tamamıyla dağıtmak istiyor. Niye dağıtmak istiyor Pek Hanım? Şöyle ki, eğer siyasi barış sürecine geçilir de artık bir seçim atmosferine girilirse burada silahlı ve güçlü bir Suriye muhalefeti olmuş olacak İdlib'de. Yabancı savaşçılar çok iyi savaşmayı bilen ve silahları olan grup olarak gelecekte yine Şam merkezli bir hükümetin İdlib'e baskı yapmasını engellemiş olacaklar.
Rejim o yüzden mi saldırıları?
Tabii ki rejim burayı tamamıyla etkisizleştirip siyasi barış sürecinde burada bir güç olmasını istemiyor. Ya da bir 10 yıl sonra burada bir silahlı güç demek aynı zamanda Rusya açısından da tehdit. Niye? Himeymin hava üssü var. Hı hı. İşte Tartus limanı var. Buralarda
ticaret yollarında kesiştiği
nokta. Tabii kesişti. M4 ve M7 karayollarının buralardan geçiyor olması ve burada güçlü bir muhalefetin olması hem Rusya açısından hem de Esed rejimi açısından bir tehdit olarak gözüküyor. O anlamda burayı dağıtıp bir şekilde gelecekte işte buradaki durumun da aslında Şam hükümetine bağlanmasını istiyorlar. Hatta Rusya'nın bu anlamda daha önceden öne sürdüğü bazı teklifler var. Daha doğrusu iddialar deniyor ama işte Membiç'le İdlib'in değiştirilmesi. İşte Membiç'e birlikte Rusya ile Türkiye'nin operasyon yapıp burayı Türkiye'ye devretmesi. Türkiye'nin de İdlib'i işte Şam rejimine devrederek bir şekilde takas yapılır mı bağlamında teklifleri vardı ama bunun Türkiye açısından kabul edilebilirliği çok da fazla mümkün gibi gözükmüyor. Bir de Türkiye'de 4 milyon mülteci var. Yani bu mültecilerin siyasi barış süreci tamamıyla sağlandıktan sonra, geçtikten sonra gidecekleri bir yer olmalı. Gidecekleri yer İdlib mutlaka çoğunlukta ve Membiç başta olmak üzere eğer güvenli bölge Türkiye tarafından gerçekleştirilirse oralar olacak. Yani bu mültecileri Esed rejiminin hakimiyeti altındaki topraklara göndermek mümkün değil.
Demografik yapıyı da değiştirmeyi amaçlıyor sanki değil mi? Tabii. Rejim bu bombardımanlar.
Yani tabii ki.
Sivil halkı göçe zorluyor.
Aslında bölgeyi tamamıyla toplumsal bir yaşamdan ayırıp buraları tamamıyla bir şekilde savaş alanı ilan edip bölgeye tamamıyla diyelim ki Türkiye'den ya da diğer bölgelerden mültecilerin gelmesini de engellemek istiyor diyebiliriz ama asıl amaç burada tabii ki baktığımızda siyasi barış sürecinde daha avantajlı girebilecek bazı hamleler yapmak ki baktığımızda Türkiye'nin bu hamlelere karşı duruşunun çok sert ve kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye sadece terör unsurlarına yönelik, yani mesela sizin de dediğiniz gibi Suriye rejimi şartlı ateşkes ilan etti.
Dün akşam saatlerinde açıklandı.
Neydi bu şart? Mesela İdlib'in kuzeybatısındaki bölgede Türkiye ve Rusya'nın birlikte tampon bölge oluşturması. Ya zaten bölgede bir tampon bölge var. Yani Türkiye'nin güvenlik noktası var. Yani burada o zaman şöyle, Suriye rejimi şunu kastediyor. Rusya da bölgeye girecek demek istiyor. Yani Türk-Rus tampon bölgesi demek, Türkiye'nin gözlem noktası var orada. Bunların ifadesine göre o aslında sizin dediğiniz gibi doğuyla batıyı birbirine bağlayan karayolu o batısından geçiyor. İdlib'in kuzey batısından geçiyor. Hani bu anlamda o karayolunun bu muhalefetin elinde olması hem ticari anlamda hem de stratejik anlamda önemli bir faktör. Tabii Rusya'yı, Suriye rejimi o bölgeye girmeye ikna ederek ya da böyle bir şart sunup da işte bu Astana görüşmelerinde orayı tampon bölge ilan etmek Rusya'nın bölgeye yerleşmesi demek. Yani tampon bölgeden bir daha siz Rusya'yı, Türkiye o bölgede hemen Türkiye'nin dibinde siz Rus üssü o zaman kabul etmiş olacaksınız. Zaten bizim şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ni istemememizin, yani sınırlarımızda herhangi bir terör örgütü, herhangi bir dış güç istemiyoruz ama biz bunu kabul edersek o zaman Rusya'yı hemen sınırımızın dibinde bir üsle kabul etmiş oluyoruz. Türkiye'nin bunu ben kabul edeceğini düşünmüyorum.
Yani, Rusya hemen memnuniyetle karşıladığını ifade etmiş.
Kesinlikle. Çünkü onlar açısından hemen Türkiye'nin 15-20 kilometre yanında bir askeri üs elde etmek çok büyük bir avantaj. Zaten İdlib'i hem Rusya bunu Suriye rejimini bir şekilde Türkiye ile bir çatışma içerisine sokarak Rusya aslında burada bir arabulucu rolü gibi davranıp buradan avantaj elde ediyor. İdlib üzerinden avantaj elde ediyor. Ama biz Astana'da yaptığımız anlaşma böyle değildi. Yani Türkiye sonuç itibariyle İdlib Türkiye'nin gözetimi altında bir olan bir güvenli bölge. O anlamda yani İdlib'i yavaş yavaş tırtıklayarak, tabiri caizse parça parça, birazını Şam rejimine, birazını Rusya'nın kontrolüne alarak, işte Türkiye'yi tehdit ederek sık sık, hani Rusya'dan gelen ya da Suriye'den gelen demeçlere baktığımızda bu tür bir propaganda yapıldığını görüyoruz ama Türkiye bunun farkında. Türkiye şöyle bakmak lazım. Suriye'de Rusya ile işbirliği yapıyor ama bu işbirliği tüm Suriye'deki insanları ya da İdlib'de yaşayan insanları Şam rejimine teslim etmek ya da Rusya'ya teslim etmek için yapılmıyor. Türkiye'nin öncelikleri kendi güvenliğidir. O açıdan hani İdlib meselesini bahane edip de Türkiye üzerinden bazı çıkarlar elde etmek Rusya açısından doğru olmayacaktır. Türkiye'nin Rusya'ya güvenini de sarsacak bir gelişme olur. Ama bu Astana toplantısında şöyle bir gerçek var ki Türkiye'yi Sedat Önal çok deneyimli bir diplomat temsil ediyor. Siyasi barış sürecinin, yani anayasal sürecin daha da hızlanacağını söyleyebilir mi pek Önder? Yani bir an önce anayasa komitesi
en azından böyle bir olumlu bir sonuç çıkabilir.
Kesinlikle. Yani bir an önce anayasa komitesi artık çalışmaya, ne zaman çalışmaya başlayacak bağlamda çok geç kaldı. Yani daha önceki yapılan şeyde şimdi Ocak ayı başı itibariyle anayasa komitesinin çalışmaya başlamış olması. Hatta şimdi anayasanın yazımının bitip işte referanduma sunulacak, bu Temmuz-Ağustos itibariyle referanduma sunulacak hale gelmiş olması lazım. Ama görüyoruz ki
komiteyi oluşturacak üyeler arasında da bir takım anlaşmazlıklar
bu Suriye rejiminden kaynaklı anlaşmazlık. Yani Suriye rejimi bilerek anayasa komitesinin kurulmaması, siyasi barış sürecine bir an önce geçilmemesi için bahaneler uydurup aslında üyeleri vermeyerek bu süreci uzattı. İdlib'i sanki Suriye'de bir kriz alanı gibi, kriz alanıymış gibi lanse ediyor. Mesela Rusya ve Suriye rejimi İdlib'de terör grupları var diyor. Biz o teröristleri yok edeceğiz. Peki sizin topraklarınız PKK-PYD tarafından ele geçirilmiş. Amerika Birleşik Devletleri 26-27 tane üs kurmuş. Onlara niye saldırmıyorsunuz? Sizin topraklarınızda DAEŞ unsurları var. Rusya, açısından söylüyorum. Siz DAEŞ'e niye saldırmıyorsunuz? Deir ez-Zor'da, Rakka'da bir sürü terör gruplar var. O bölgeye niye saldırmıyorsunuz? Niye saldırmıyorlar? Çünkü bir defa denediler. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 300 civarında Rus paralı askerini öldürdü Deir ez-Zor'da. Çok büyük bir bombalama yaptı. Ondan sonra bir daha bölgeye girmedi. Yani Türkiye'nin de böyle bir şey yapması mı gerekiyor? Yani Suriye rejimine çok güçlü bir karşılık verip ya da oradaki bir takım paralı askerlere çok güçlü bir karşılık verip aynı Amerika gibi mi hareket etmesi gerekiyor Suriye rejimini durdurması için? O anlamda terör varsa sadece İdlib'de yok. Terör Suriye'nin kuzeyinde var, PKK-PYD'de. Terör Deir ez-Zor'da var. Terör El Tanif üstünde var. Terör Rakka'da var. Terör Golan Tepelerinde var baktığımız zaman. Yani şimdi Suriye toprağı Golan'ın İsrail'e katılmasına Rusya hiç ses çıkarmadı. Yani oradaki terör değil mi? Sonuçta baktığımız zaman oraya siz niye ses çıkarmadınız? Hatta ses çıkarmamayı bırakalım. Yani İsrail hava unsurları istediği zaman Suriye'ye girip istediği yeri bombalıyorlar ve Rusya buna izin veriyor. Ve bunu bombalarken de sizin Astana'da birlikte oturduğunuz ortağınız İran'ı bombalıyor. Yani siz İran'ı bombalatıyorsunuz İsrail'e ve bunu göz göre göre yapıyorsunuz. Ses çıkarmıyorsunuz, izliyorsunuz. Bu müttefiklik değil. Bu müttefiklerin birbirine olan, Türkiye açısından söylüyorum ben, Türkiye'nin Rusya'ya olan güvenini mutlaka bir şekilde zedeleyecek bir unsur. Yani iki ülke arasında çok yakın ve sıkı ilişkiler var. Bu ilişkileri zedeleyecek özellikle İdlib üzerinden, Suriye üzerinden bir tavır ve davranış Rusya açısından çok daha fazla kayıplara neden olacaktır. Çünkü günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Türkiye ile yaşadığı bir kriz var. Bölgeye İngiltere'nin ve bir kısmı Avrupa ülkelerinin çok hızlı bir şekilde girmeye yönelik politika ürettiklerini görüyoruz. Rusya şöyle zannetmesin, yani Suriye'de Türkiye bana bağlı ve bensiz yapamaz. Yani bana muhtaç gibi görüyorsa yanlış yapıyor. Rusya'nın şu anda İdlib'de yapmış olduğu tavırlar Türkiye'nin özellikle güvenli bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri ile kurmasına yönelik daha teşvik edici bir unsur oluyor. Niye? Çünkü şunu görüyor, ben daha İdlib'de Rusya ile bir şey beceremedim. O yüzden Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD'ye karşı Rusya ile birlikte bir mücadele yapsam kim bilir daha ne gibi sorunlar çıkacak başıma. O anlamda özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmayı beklemek adına daha kararlı olduklarını, bu anlamda Rusya'nın tavırlarının ve davranışlarının güvensizliğine bağlı olarak da Türkiye'yi diğer Avrupa ülkeleriyle, İngiltere başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede daha güvenli bölge oluşturması konusunda bir karara varmaya itiyor Pek Önder.
Evet. Efendim, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri de bir göz atalım isterseniz. Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz Boğazı'nda tanker gerilimi çatışma noktasına ulaşınca Tahran'a yönelik politikalarını değiştirdi. İran Cumhurbaşkanı ofisi geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen konusundaki keskin tutumunu gözden geçiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda İran'la irtibat halinde olmak istiyor ifadeleri kullanıldı. 6. Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı da düzenlendi. İran, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Basra Körfezi'ndeki işbirliği imkanları, iki ülke vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişler, yasa dışı geçişler gibi pek çok konularda ele alındı. Bu dikkat çekici haberlere ilişkin yorumlarınızı almak isteriz.
Şimdi İpek Önder, aslında bu görüşme çok ilginç. Yani siz Suudi Arabistan'la birlikte işte Bahreyn, bir takım ülkeler, bir koalisyon kurdunuz Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte. İran'ı hedefe koydunuz. Sırf İran hedefi dolayısıyla İsrail'le çok yakın ilişkiler kurmaya başladınız. Bölgeye Amerika Birleşik Devletleri'ni soktunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne milyarlarca dolar teşvik verdiniz bizi korusun diye. İşte kimden koruyacak sizi? İran'dan koruyacak. İran'dan koruması için. Ama sonra şunu gördünüz, bu sürecin sonu yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri İran'ı göstererek aslında bu ülkeleri soyuyor. Yani bu ülkelerin petrol gelirlerini sömürüyor. Eğer zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin hızlı bir dönüş yapıp da İran'la müzakere etmesinden nedenlerinden birisi sonra bu. Niye? Hani Amerika Birleşik Devletleri İran'ı etkisiz hale getirecekti? Hani Amerika İran'a saldıracaktı? Zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin itirazının nedeni bu. Şunu söylüyorlar. Mesela İran Amerika Birleşik Devletleri'nin drone'unu düşürdü. Uçağını düşürdü. İHA'sını düşürdü. Uçak düştükten sonra bile Amerika Birleşik Devletleri İran'la müzakere ederiz açıklaması yaptı. Amerika bile eğer İran'la müzakere ederiz açıklaması yapıp duruyorsa diyor ki biz neden diyor o zaman İran'la müzakere etmeyelim. Yani ABD'nin uçağını düşürdüler ama onlar hala müzakere ediyor. Biz niye İran'a düşmanlık ediyoruz? Bunun sonucu diyor bize çok ağır. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri küçük küçük emirliklerden oluşuyor. Ve özellikle Dubai biliyorsunuz turistik bir kent. Ve milyarlarca dolarlık yatırım yapmış Dubai.
Ticaret merkezi.
Evet işte Dubai Şeyhi El Maktum. Biliyorsunuz gerçi eşi de İngiltere'ye, 6. eşi de İngiltere'ye kaçtı ama eski Ürdün prensesi kendisi. Bu anlamda tam bir kriz yaşıyor. Şunu söylüyor, eğer bölgede İran üzerinden bir sıcak çatışma çıkarsa o zaman Birleşik Arap Emirlikleri ekonomik anlamda darmadağın olur, çöker. Çünkü biz turizm üzerinden bir gelir elde ediyoruz ve bu turizmi kullanırken de aynı zamanda Dubai'deki serbest bölgeler üzerinden de ticaret yapıyoruz. Yani küçük bir çatışma, yani İran'ın bir füze atması, Dubai'ye bir füze göndermesi tamamıyla yabancı yatırımcıların bölgeden çıkması anlamına gelir. Hiçbir yabancı yatırımcı kalmaz. Bunu bildikleri için bir geri dönüş sağladılar. Hatta El Maktub'un geçen hafta bu Birleşik Arap Emirlikleri işte Zayed Nayan ve El Maktub'un yaptığı toplantıda El Maktub'un söylediği bir şey var. Ya biz yıllardır diyor şeye Libya'da Hafter'e destek oluyoruz. Diyor Libya'da rejimin değişmesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne getirecek? Ekonomik anlamda ne getirecek? Hiçbir şey getirmeyecek. O zaman biz sırf ABD istedi diye neden şeye destek oluyoruz? Hafter'e destek oluyoruz Libya'da. Ya da Mısır'da Sisi'ye destek oluyoruz. Sisi'nin kalması ya da diğerinin kalması Birleşik Arap Emirlikleri'ne ne getiriyor? Hiçbir şey getirmiyor. O anlamda dış politika anlamında biz Yemen'de yine Suudi Arabistan'la işte ordumuzu gönderdik, uçağımızı, pilotumuzu gönderdik. Bize ne sağladı? Hiçbir şey sağlamadı. Tam tersine zarar oldu. El Maktub'un bu itirazları sonrası Zayed'in Birleşik Arap Emirlikleri emirinin artık dış politika anlamında değişikliğe gitmeye karar verdiğini söyleyebiliriz. Ve İran'la müzakere ederek deniz güvenliği bağlamında bir anlaşma yaptılar. Hatta dün anlaşma imzalandı. Bir mutabakat zaptı imzalandı. Askeri anlamda bir mutabakat zaptı imzalandı. İran'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin sınır güvenliğini birlikte sağlamaları ve birbirlerine karşı bir askeri anlamda bir saldırı faaliyeti içerisinde bulunmamaları konusunda bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu gerçekten Suudi Arabistan için şok bir dış politik karar. Yani siz en büyük ortağınız, hatta İslam ülkeleri ve Körfez ülkeleri açısından bakın Birleşik Arap Emirlikleri de bizim yanımızda. Bak Bahreyn. Zaten Bahreyn'de baktığımız zaman Şii nüfus oldukça fazla. Yani İran'a yakın olan nüfus oldukça fazla. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'la anlaşması Bahreyn'i de etkileyecek ve Bahreyn de İran'a yönelik daha dostane politika yürütecektir. O zaman Körfez'de tek başına Suudi Arabistan kaldı. Yani Suudi Arabistan'da kimle müttefik olacak? İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olacak. Başka bir İslam ülkesi kalmadı müttefik olabileceği. Bu çok yakın zamanda ben şunu görüyorum. Suudi Arabistan'da da dış politika açısından bir değişikliğe gidecektir. Özellikle İran konusuna artık Arap ülkeleri doğrudan müdahil olmayacak. Niye? Zaten İran konusu aslında doğrudan bir Arap ülkelerinin konusu değildi. Yani siz İran Yemen'de niye Husilere destek oluyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir o bölgede bir üs açacağını, işte tıpkı Yemen'i de Irak ve Suriye'de olduğu gibi İran'ı çevrelemek açısından bir bölge olarak kullanacağını düşündüğü için orada bir cephe açtı. Yoksa ben İran'ın Suudi Arabistan'a ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırıp da bir savaş çıkaracağını düşünmüyorum. Ama İran ve baktığımız Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, Mısır gibi ülkeleri aslında Amerika Birleşik Devletleri bir göstermelik bir duvar olarak ortaya koydu. Ama duvarın ötesinde ne var? İsrail var. Yani İran meselesi aslında İsrail'in sorunuydu. Ama İsrail'in İran'la yapacağı bir çatışma tüm İslam ülkelerinin İran tarafında olmasına neden olacağı için bunlar bir uyanıklık yaptılar. Güya işte İran'ın Şiilikle tüm Orta Doğu'yu tehdit ettiği, o yüzden Suudi Arabistan gibi diğer işte Lübnan, ne bileyim Suriye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Ürdün, buraların hepsini Şii yapacağına dair bir korku ortaya çıkardılar ve bu korku üzerinden İsrail'i perdelemeye çalıştılar. Ama zannedersem artık yavaş yavaş diğer İslam ülkelerinin de bu birlikten ayrılmasıyla birlikte perdenin arkasındaki asıl aktör ön plana çıkmak zorunda. İsrail ön plana çıkmak zorunda. Zaten geçen hafta yabancı basında, özellikle İsrail basınında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin geçen haftalarda Irak'taki İran üssünü bombaladığını, İran silah deposunu bombaladığını, işte Haçlı Şabi'nin olduğu bölgeleri bombaladığı ortaya çıktı ki bu da şunu gösteriyor. Sanki ABD çatısı altında ya da Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri perdesi altında İsrail'in İran'la mücadele etmek için kendince bir strateji yürüttüğünü görüyoruz. Ama bu strateji şu an itibariyle çökmüş gibi gözüküyor İpek Önder. Bu Türkiye açısından da olumlu bir durum. Özellikle Türkiye'nin Libya'da şu anda yürütmüş olduğu, işte Serraç'a verdiği destek ve Hafter'le mücadelesi açısından Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini çekmesi, Libya'da da siyasi barışın ve istikrarın bir an önce sağlanma açısından önemli bir faktör olacaktır. Yine biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri basınında, enformasyonunda Türkiye'ye yönelik bir takım olumsuz haberler, politikanın artık sona ermesi anlamına geliyor ki geçen hafta işte Suudi Arabistan Kralı'nın kardeşinin vefatı sonrası Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kralla telefon görüşmesi aslında bu sürecinde yavaş yavaş Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki sebebi bilinmeyen sorunların da yavaş yavaş daha stabil hale geleceğini gösteriyor.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam katkılarınız için.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz'dı konuğumuz. Değerli dinleyicilerimiz, yeni günün sonuna geldik. Pazartesi günü buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni gün.